Merhabalar. Cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Küçük bir gecikme oldu. YouTube kendini yenilerken. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak. Bu yüzden doğru psikiyatrik bilginin yayılmasını sağlamak. Bugünkü konumuz evlilikteki yaşam olayları. Eli zora sokan yaşam olayları. Diğer yaşam olayları. Yaşam olayları kelimesi teknik bir kelime. Psikiyatride bir yaşam olayları ölçeğimiz var. İlk sırada eş kaybı gelir, eşin ölümü. Sonra hapse girmek, sonra boşanma. İşte çocuk kaybı dördüncü, beşinci sıradadır. Bunların şöyle hesaplanmışlar. En fazla etkileyen yüz dediğimiz eşin kaybı. Gerçekten de bir insanın yaşayacağı en ağır şeylerden biri. Neden yaşam olaylarını böyle sınıflandırıyoruz? Bir kişiyi en çok etkileyen, yaşamını en çok değiştiren şeyler bunlar. Evliliklerde de yaşam olayları çok belirgin olabiliyor. Hemen bunları konuşalım. Dün şeyden bahsetmiştik. Mali sorunlardan, şundan bundan. Eşte kronik hastalık çok önemli bir sorun olabiliyor. Yaşamın düzenlenmesi gerekebiliyor. Bu kronik hastalık eşin anne ya da babası da olabiliyor. Gerçekten de biz daha çok evde bakımı yediğimiz için Alzheimer'lı bir anneniz, babanız varsa buna benzer bir şekilde çocuğunuza kronik bir hastalık varsa evlilikler çok ciddi stres yaşıyorlar. Çok büyük sıkıntılara giriyorlar. Yine aynı şekilde sizde değil ama çok sevdiğiniz birinde ölümcül bir kronik hastalık varsa bu kronik hastalıklar Huntington kolesi gibi genetik kalıtılıyor ve çocuğa geçme riski falan varsa inanılmaz kötü etkiliyor evlilikleri. Saptanmış evliliklerde. Bunların hepsinde mutlaka profesyonel yardım almayı öneririm. Mutlaka çok ciddi bir profesyonel yardım alın. Eğer bunu yapmazsanız gerçekten hani yaşam olaylarını geçiyor artık. Evlilik stresine dönüşmeye başlıyor. Özellikle bu yük, yaşam yükü diğer çift bireyin, öbür bireyin, kendisine ait ebeveyn olmayan bireyin projelerine engel oluyorsa, eğitimini, projesini ya da çocuğunu etkiliyorsa, çocukları etkiliyorsa çok ciddi sorunlar çıkabiliyor. Yaşam olayları içinde mali sorunları konuşmuştuk. Bu mali sorunların en önemli gerekçelerinden biri kumar bağımlılığı oluyor. Bunu sırf kumar diye düşünmeyin. İddia, kumar ve borsa oynamak da sıkıntı. Kredi kartının yani bir krediyle ödüyorsanız batmışsınız demektir. Bir ölçü var. Bir krediyi krediyle ödüyorsanız büyük sıkıntı. Hızla küçülmelisiniz. Ama insanlar, erkekler özellikle bunu açıklamak ve bu konuda önlem almak yerine yeni bir kredi kartı alıp onun dibine dayamayı yeğliyorlar. Gerçekten ben şu an Türkiye'deki ailelerin çok büyük bir kısmının maaşı alır almaz karta yatırdığını ve 10. günden itibaren yine karttan geçtiğini görüyorum. Herkes bankaya çalışıyor gibi. Herkes mutlaka kredi kartını, ev ve araba kredisini ödüyor. Hepimiz bankalara çalışıyoruz sanki. Büyük bir sıkıntı bu da. Çocuğun sağlık sorunları, eğitim sorunları ya da çocuğun sorunlu olması. Örneğin bazı çocuklar self-dysregüle, yani çok fazla gazı var, çok ağlıyor, çok spazmı var ve sizin de öyle bir işiniz var ki erteleyebileceğiniz bir şey değil. Örneğin bir savaş pilotu, yani çocuğum ağlıyordu, hiç uyuyamadım diyerek uçağa binemez. Yani çok tehlikeli şeyler bunlar. Bu nedenle istediğimiz şey, yaşamın içinde istediğimiz şeyler bunlar değiller. Burada da ayarlamalar gerekiyor. Cesurca ayarlamalar gerekiyor. Yani dediğim gibi bakıcı bulmak, büyüklerin yanına taşınmak vesaire vesaire. Evlilikleri zora sokan çocuk eğitim ve kuralları ile ilgili önemli şeylerden biri, iki tarafın anne babalarından birinin çocuğun eğitimine karışması. Eğitimine, bakımına, Çok huzursuz edici olabiliyor bu. Yani burada kayınvalidelerin, kayınpederlerin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çocuğun adını koymaktan tutun, çocukla ilgili pek çok kuralı çiğnemeye. Gerçekten bu konuda dedeler, nineler, özellikle ilk torunsa çok insafsız olabiliyorlar. Daha yürümeyen çocuğa akülü araba alabiliyorlar ya da her istediğini yapmaya başlayabiliyorlar. Bunlar çok büyük sıkıntı evliliklerde. Basit gibi görünüyor ama öyle değil. Yine benzer bir şekilde aile apartmanında oturmak, eğer dengeyi iyi koyamazsa o ailenin üyesi olan eş, ciddi sıkıntı yaratabiliyor, sınırlamalar yaratabiliyor. Evlilikte çok ciddi mutsuzluklar getirebiliyor. Bunlar önemli evlilikteki stres alanları. Bu stres alanları ortaya çıktığında çözüm odaklı olmazsak, yani kendi ailenin, yani senin ailen, benim ailem ve biz diye ayırmazsanız kendinizi, çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz ve hani o sınırı koymamız gerekiyor. Aile içi sorunları aktarma yine başka bir sorun bu. Aile içindeki size ait sorunları aktarmak çok sorun olabiliyor. Bazı kişiler bu anlamda küçük yaştan itibaren aileleriyle çok fazla şeyi paylaştıkları için bunu doğal kabul ediyorlar, ama eşinizle olan yaşadığınızı paylaşmak çok makul ve mantıklı değil büyüklerinizle. Büyükler bir sorun çözemezler. Genellikle çözemezler. Yani %99 virgül çözemezler. Bu yüzden çok ciddi bir sıkıntı. Bu olduğunda eğer kişi denge kuramıyorsa, inatlaşıyorsa, bunları ayrıntılı bir şekilde pazartesi günü konuşacağız. Yani ya o ya ben ne getiriyorsa. Aynı dili konuşmuyorsanız, iletişim kurmakta ciddi bir sıkıntınız var ki varsa ki kültür farkında bu çok oluyor. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Burada yıkıcı olan şeylerden bir tanesi sürekli olarak işte boşanacağım demek kavgalarda. Yatakları ayırmak vesaire, bu gibi şeyler ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Çiftin hayatını zora sokan aldatma, konuştuk bayağı ama en önemli şu an günümüzde boşanma nedenlerinden biri. Ama aldatma olmadan da kıskançlık olabiliyor. Bu noktada hani patolojik kıskançlık konuşmuştuk. Mutlaka ve mutlaka yardım alın. Yani bu gerçekten bir paranoid kişilik olabiliyor. Paranoid kişilik ise eğer tedaviyle çok hızlı toparlayabiliyoruz. Baktığınız zaman dün krizi tanımlamıştık. Kaynaklarımın, bilgimin yetmediği tabloya kriz diyoruz biz. Eğer baktığınız zaman bir kriz yaşıyorsanız, yani bir sorunu bir hafta çözemediniz, ertelediniz. Bir ay çözemediniz, ertelediniz. Yani sorun 3 ay çözülmüyorsa yardım alın. Yani bu artık çözülmeyecek. Bu artık kronikleşiyor demektir. Ve 3-6 ay çözülmeyen bir sorunda her iki tarafında katkısı vardır. Mutlaka her iki tarafında katkısı vardır. Bu anlamda nasıl çocuk eğitiminde sürekli olarak bir nesneyi, hani buraya dokunma, dokunma, dokunma demeyip bu nesneyi yerinden alıp başka bir yere koymalısınız. Yani yüz göz olmamalısınız. İlişki vıcık vıcık bir yerde dönmemeli. Bu anlamda profesyonel yardım almak son derece önemlidir. Bu yardım kendi ailenizden pek olmasın. Yani çok aklı başında görmüş geçirmiş biri olabilir, bir kuzeniniz, şunuz, bunuz. Ama taraflardan biri olmasın. Yani siz aile apartmanında oturuyorsanız ve kayınvalideyle sorun varsa sorunu kayınpederle çözmeye çalışmayın. Bu buradaki tarafgirlik, yani işgüzarlık çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu çok iyi niyetli de olabilir. Yani gelin birine araba alınmıştır, zengin bir ailedir. Öbürü de vay bak bakıyor musun, görüyor musun, ayırıyorsun beni der. Ona da bir araba alınması, kayınpederin gelip sana da bir araba alın. Bu sorunu çözmez. Bu kardeş kıskançlığı gibi bir şey. Elmayı ortadan milimetre olarak ölçerek böl. Yine onunki daha büyük diyecek kardeş. Onunki daha önce alındı diyecek. Onun modeli daha yeni diyecek ya da markası daha iyi diyecek. Fark etmez o. Yani Bu yüzden bu sorunu çözmenin yolu çiftin kendi dinamiklerinden geçmeli. Dışarıdan geçmemeli. Dışarıdan olmamalı. Çift önermeli, çift kabul etmeli. Hani büyükler şunu diyebilirler. Önerdiğimiz çözümlere katkıda bulunmak istiyoruz. Yani ama siz önerin. Siz onun adına çözüm yaratmayın. Kendi çocuklarınız da yapmayın bunu. Önce çözümü onlar önersinler. Kardeşim sen ne istiyorsun? Yani öbür gelinin arabasını yakalım mı? Satalım mı? Hani hiç mi almayalım? Kimse ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun önce? Senin sorunun ne? Bu makul mü? Başka bir şey mi? Altta bir birinci eksen bir yani, paranoid bir kıskançlık mı var? Hasetlik mi var? İkinci eksende narsistik bir kişilik mi var? Zaten bunlar o zaman anlaşılır yani. O zaman ortaya çıkabilirler. Bu şekilde bir bakış açısını şiddetle öneririm size. Belki de klinisyen olduğum için hep çözüm odaklı, hep böyle talimat ve tavsiye odaklı gidiyorum. Ama önemli geliyor. Yani bunlar bana son derece önemli geliyor. Hemen sorulara bakıyorum. Hafta sonu çok uzatmayayım akşam akşam diye. Mehmet Bey, korona nedeniyle yakınlarımızı kaybediyoruz. Doktor Bey, bu süreçte yakınlarını kaybeden insanlar ne yapmalı? Maddi manevi çok acı bir süreçten geçiyoruz, korkuyoruz. Öncelikle korona yaklaşık 40 milyon insana ulaştı diye düşünüyorum ben. Bir ay içinde de geri kalanını, hatta 50 milyonu bulmuş olabilir. Bir ay içinde de kalanını bulaşacağını düşünüyorum. Mart başından itibaren çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamamen kişisel düşüncemdir. Aşı ile ilgili virolog ve immünolog arkadaşlar oldukça olumlu konuşuyorlar. Ben olumsuzdum ama olumlu konuşuyorlar. Demek ki olabilir diye düşünüyorum. Ne yapmalıyız? Yaz sürecini konuşmuştuk Mehmet Bey. Yaz ne yazık ki konuşarak yaşanıyor. Bu anlamda büyükleri daha sık gitmek, yakın olmakta, çok sık aramakta, törenler oluşturmakta fayda var. Ha, onlara bulaştıracağız diye korkuyoruz. Yani böyle bir şey varsa, bu immunglobulin desteklerini, D3 desteğini bugün Face'imde paylaştım. Yani D3 alanların ölüm oranları yoğun bakımda %3 iken eksik olanların D3'ün vitamininin %21 çok yüksek oranlar 60 yaş üstünde. Yaz videosunu okursanız hani gerçekten dinlerseniz konuşmak dışında acıyı paylaşmak dışında bir yol yok. Gerçekten sevinçler de acılar da paylaşıldıkça düzene giriyorlar. Yani acı paylaşıldıkça azalıyor. Samet Bey, evlilik öncesi danışmanlık önerir misiniz, gerekli midir demiş. Kesinlikle öneririm Samet Bey. Birlikte bir gitmenizi, hele hele bir eksem patolojisi varsa, yani depresyondur, kişiliktir, şudur budur. Ya da en azından bu konuyu çalışmanızı öneririm. Evlilik zor bir şey, çocuk çok zor bir şey. Ehliyet de almaktan çok daha zor bir şey ama hiçbir eğitim almıyoruz. Anne babamızın kodlarıyla evleniyoruz yani. Hatice Hanım, anne baba vefatı durumunda çocuğa nasıl anlatılmalı demiş. Bu olabildiğince gerçek duru, bu bir konu olsun. Zor bir durum. Boşanma, anne baba vefatı ve çocuğa nasıl anlatılmalı? Boşanma sonra çocukları yapacaktık. Anne baba vefatı durumunda çocuğa nasıl anlatılmayı biz uzun yapalım. Bu çok uzun bir soru Hatice Hanım. Gizlenmemeli öncelikle ama bunu hemen yapalım. Gizlenmemeli. Mistik kelimeler kullanılmamalı. O melek oldu falan gibi. Çünkü çocuk ben de melek olayım cennete gideceğim falan diyebiliyor. Seval Hanım, doktor ben de sürekli olarak bir suçluluk duygusu hakim. Bağımlı kişilik özellikleriniz vardır, obsedan yapı vardır, distimiksinizdir. Suçluluk, değersizlik, işe yaramama olabilir. Rehberlik online'daki testleri doldurun. Bir klinik psikolog, psikiyatrist, aile hekiminden yardım alın. Covid şu karantina biter bitmez. Biter bitmez. Evlendiğimden beri ailemin maddi desteğim azalmış olmasından dolayı kendimi çok suç hissediyorum ve durum eşimi ve ilişkimi etkiliyor. Birlikte de eşinizle eş terapisine gitmenizi öneririm. Öneririm. Yani bu destek alın Seval Hanım. Mutlaka alın. Fatih Bey, doktor her şey boş gelmeye başladı. Aklımda hep nasıl öleceğiz düşüncesi var. Boş gelmiş durum. Eşime de sürekli bu cümleyi kuruyorum. Çocuklarım da etkileniyor. Distimi kavramını, depresyon kavramını okuyun, izleyin videoları ne olur Fatih Bey. Böyle başlıyor sonbaharda depresyon. Hayattan zevk almamayla başlıyor. Makul değil. Makul değil. Özellikle çocuklarınızı etkileme anlamında. Melis Hanım, boşanma konusu çocuğa nasıl anlatılmalı? Benim ailem boşanmış bir aile ve 7 yaşındayken bana annemle mi kalmak istersin, babanla mı? Benim daha çok istiyorsun. Annem gibi sorular sormuştu. O anları hiç unutmuyorum. Çok saçma bir yaklaşım. Yani beni mi seviyorsun, onu mu? Saçma bir şey bu yani. Suyu mu daha çok seviyorsun, nefes almayı gibi bir soru. Hani büyükler bazen anlaşamazlar. Anne babamız, anne babalığımız devam ediyor. İki ayrı evde odan olacak. Çok daha da kaliteli görüşeceğiz dersiniz, olur biter. Bu da bir konu olsun İlay Hanım. Boşanma nasıl anlatılır? Ölüm nasıl anlatılır? Ve boşanma sonrası çocuklar gibi bir konularımız olsun. Biz bunları pazartesi günü evlilikliği konuşacağız. Önümüzdeki hafta yayalım. Rukiye Hanım, doktor bey, sağlık kişileri meditasyon ve bu tür egzersizler yapmasının faydaları var mı? İnanılmaz var. İnanılmaz var. Sağlıklı normal diye bir şey yok. Herkesin yani ruhunda beni olmayan insan olmaz. Nasıl cildinde beni olmayan oluyor? İster namaz kıl, ister kendine yarım saat çay demle bir şey yap, ister bir kadeh şarap iç, ister meditasyon yap. Kendine ayırdığın, dinlendiğin her zamanın inanılmaz faydası vardır. Herkes kendine günde bir yarım saat, bir saat ayırmak zorunda. Ayırmak zorundasınız. Yani sizden daha önemli bir şey yok hayatta. Siz yoksanız çocuğunuz yok ki zaten. Eşim problemlerini ablana anlatıyor ve onlara göre hareket ediyor. Onların düşünceleri zorla evi değiştirdik. Üstelik onların apartmanı taşındık. Eyvah ki ne eyvah. Biraz önce konuştuğumuz şey. Yani eşinizle birlikte bir eş terapisinden yardım almanızı öneririm. Yani eşinizle birlikte bir eş terapisinden yardım alın. Zekice davranışlar gibi durmuyorlar yani. Eşim çok değişti. Evimi ailesinin düşünceleri yönetiliyor ve eşim müsaade ediyor. Kocası olduğum halde sözüm artık geçmiyor. Hanımmış. Ne yazık ki hanımlar bu konuda çok katı olabiliyorlar. Kendinizi böyle değersiz hissediyorsanız ciddi sorun vardır. Eşinizi ikna edin, eş terapisiyle mutlaka gidin. Çok büyük sıkıntı. Herkes kendi hayatının kahramanını mutlaka okuyun. Ciddi bir sıkıntı bu. Senem Hanım, bizim naif duygusal yapımızda entelektüel bir ikimizi sürekli kullanmaya sürmeye çalışan akraba ve arkadaşlara karşı nasıl tavır almalıyız? Benim tavrım yanlış galiba. Nasıl çözebiliriz? Çok basit. Hayır diyeceksiniz. Hayır. Bu kadar Senem Hanım. Yine Nilay Hanım'dan rica edersek Sınırlar diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Ev ödevleri var içinde bir sürü. Çok güzel. Bunları yaparak çok güzel çözebiliriz diye düşünüyorum. Ev ödevlerini de konuşuruz. Aslında ondan sonraki haftada bu tip ev ödevleri nasıl veriliyor konuşalım terapilerde. Çok işe yarar diye düşünüyorum. Yalan, bahane ve mitomani ile ilgili program yapmayı düşünmüyor musunuz hocam? Saygılarımı. Bunu da yapalım. Nilay'ın bunu da kaydetsin. Biz pazartesi günü Instagram üzerinden yapacağız. Daha sonra YouTube'a da açacağız bu yayını. Kimle yapacağız? Antalya'dan sevgili bir meslektaşım Bilge Annagür. Doçent Bilge Annagür'le beraber evlilikte sık görülen sorunlar ve yaşam olayları ile ilgili birlikte söyleşi yapacağız. Biraz uzayabilir de. Benim için de ilk olacak Instagram. O yüzden salıdan itibaren yine YouTube'dayız. Ama pazartesi bir ortak yayın olmuş olacak. O Instagram'ı kullandığı için. Ama tekrar buraya da atacağız. Pazartesi YouTube'da değiliz o nedenle. Daha fazla meşgul etmeden, karantina başlamadan iyi akşamlar diyeyim. D3 vitamini, çinko ve folik asit gibi vitaminleri lütfen alın. Bununla ilgili üretilmiş özel artık korona preparatları oldu. Yani bunun dışında çok da büyük bir sıkıntı, korkuya gerek olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten 2 ay içinde bütün bu sıkıntıların biteceğini düşünüyorum. Tüm hesaplarımı, kendi hesaplarımı da ona göre yapıyorum ben. Pazartesi günü saat 7'de görüşmek üzere. Sabrınız için teşekkür ederek iyi hafta sonları diliyorum size.